Ayrım 14, Cesur Panep, Christian Jacques, sayfa 165, 27. bölüm. Şimdiye kadar sadece sabahın ilk su sevkiyatı gerçekleştirilmişti. Köy yolu sonra hep boş kaldı. Köylüler ne sebze, ne meyve, ne de balık alabileceklerdi. Şef Sobek ne yapacağını bilmez durumdaydı. Amenmes'in askerleri birinci tabyanın önüne dayandıklarında nasıl bir tutum takınmam gerekecek diye sordu Kenhir'e. Ustabaşı silahlarımı teslim etmemi söyledi ama... Haklı dedi mezar katibi, onların köye girmelerine engel olmaya çalışmanın bir yararı yok. Ama benim görevim bu Kenhir. Teb ordusuna direnemeyiz, kılıçtan geçirilmemiz kimin işine yarar? Firavun'un emirlerine itaat edersen sadık bir polis şefi olarak görülür, belki de başka bir göreve atanırsın. Dürüstlüğünü saygıyla karşılıyorum Sobek ama kendini kurban etmek çılgınlık olur. Mezar katibi yorgun adımlarla yardımcıların bölümüne geçti. Sadece demirci Obed'in işinin başında olduğunu gördü. Ötekiler Amenmes'in müdahalesini beklerken evlerinde kalmayı tercih etmiş, köyden ayrılmışlardı. Böylesi karışık günlerde köyde görünmemek daha doğruydu ne de olsa. ''Sen neden burada kaldın?'' diye sordu Kenhir. ''Onarmam gereken bir kazma ile bakır murçlar var. Firavun'un askerleri seni hapse atacaklar Obed. Önce dükkanıma girmeleri gerekecek. Kahramanlık yapmayı bırak da git.'' Demirci ateşi canlandıran körüğünü durdurdu. ''Yani gerçekten bitti mi artık?'' Git ve bu köyü unut. Birkaç alet alabilir miyim? Ne istiyorsan al. Gidiyorum Kenhir ama unutmayacağım. Mezar katibi ana kapıya yaklaştığında nöbetçi ayağa fırladı. Ben de gidebilir miyim? Tabii. Arkadaşına da haber ver. Yeni görev yerlerinizi öğrenmek için ikiniz de merkezi yönetime başvurun. Kenhir evine döndü. Genç karısı her zamanki gibi nefis bir yemek hazırlamıştı. Aç değilim.
''Biraz gayret edin.'' dedi güçlü Newt.
''Hayır, uyumak daha iyi gelecek. Hiç uyanmamak isterdim.''
''Bu denli umutsuz olmayın.
Umutlanmak için bir neden mi var?''
Halat kasa, burun fenet ve somurtkan karo, suskun neferin ebedi istirahatgahının ön avlusu için düşündükleri olağanüstü güzellikteki bir kireç kütlesini yontuyordu. Her üçü de bu duyarlı işe tüm yeteneklerini aktarırken arkadaşları güçlü nahta aynı mezara konulacak sütunun kaidesini hazırlıyordu. Onun yanında da baş heykeltıraş Aslan Userhat ile iki yardımcısı, araştırmacı İpuy ile Neşeli Renupe, ustabaşının ayakta, gözlerini göğe çevirmiş gerçek boyutlarda bir heykelini tamamlamaya uğraşıyorlardı. Üç çizimci Kararlı Gao, Çakal Unes ve Pişkin Somunpay her ayrıntıyı büyük bir dikkatle inceleyip denetleyen Kurtarıcı Çetin yönetiminde ön avlunun duvarlarını süslemeye girişmişlerdi. Cömert Didia da bir akasya gövdesini önüne çekmiş, ustabaşının öteki dünyada da yorulmak bilmeden çalışabilmesi için portresini, cevaplayıcısını kazıyordu. Alim Tuti de bir başka cevaplayıcıya altın varak kaplamakla meşguldü. Panebe gelince dev ressam fırçalarını ve boya topaklarını almış yeniden mezarın içine girip kapanmıştı. Hayın yönetimi altındaki sol ekipte Maat ve Hator tapınağında işe girişmiş, binanın olabildiğince kusursuz görünmesi için gerekli onarımlara başlamıştı.
''Ustabaşı kurtulacaktır diye tahmin yürüttü Aslan Userhat. ''Düş görüyorsun diye itiraz etti Burun Fenet. Amenmes ona en ağır cezayı vermek için bir dakika bile tereddüt etmeyecek.''
''Bize cesedini bile vereceğinden emin değilim.'' dedi Çakal Unes üzgün bir sesle. Ev kadınlarının çoğu gibi lekesiz uabette eşyasını toplamaya başlamıştı. Askerler onu köyden atmaya geldiklerinde düzensizlikten söz bile edilemeyecek bir ev bulacaklardı. Çamaşırlar yıkanarak katlanmış, özenle tahta sandıklara yerleştirilmişti. Raflarda da her zamanki şeylerin koyulduğu sepetler duruyordu. Taburelerde ve iskemlelerde tek bir toz zerresi yoktu. Dürülmüş asırlarda yapılıp kokular serpiştirilmiş yataklarda da öyle.
Aperti'nin topladığı mutfağa gelince pırıl pırıl parlıyordu. Eksik olan tek bir alet bile bulunamazdı. Hakikat meydanının zanaatkarları askerler tarafından zorla köyden çıkarıldıklarında arkalarında rahat ve çekici bir yer, onları yağmalamaya gelmiş vahşilerle alay edercesine düzenli beyaz evler bırakacaklardı. Firuze koku kaplarını, rastık kabuklarını, yağ boynuzlarını yıkamış, mücevherlerini muhafazalarına yerleştirmişti. Kızıl saçlı görkemli kadın yanında tek bir şey bile götürmeyecekti. Burada tanımıştı tüm mutlulukları. Hiçbir süs takmadan, yüzünü boyamadan, en gösterişsiz elbisesiyle varacağı tek yerin mutsuzluk olacağını bilerek gidecekti. Ne kadar güzel olursa olsun başka hiçbir yer kutsal ile kutsal olmayanın evlendiği bu köyle karşılaştırılamayacaktı. Işık evinin işleriyle uğraşacak zamanı bile bulamamıştı. Soğuk almış bir yumurcaktan, diş ağrısından yakınan bir sol ekip zanaatkarına kadar hastalarından birçoğu gelip yardımını istemişti çünkü. İçindeki endişeyi biraz olsun unutabilmek için hastalarına eğilmişti bilge kadın. Hastalarının şikayetlerini dinlemiş, ağrılarını hafifletmişti. Sonra muayenehane boşalmış, ışığın içindeki yalnızlık çekilmez olmuştu. Uzun bir çalışma gününden sonra Nefer'le buluşmak ne kadar da büyüleyiciydi. Ne tatlıydı yılların daha da pekiştirdiği sevgileri. Ölümcül bir tehlikenin karşısındaki kocasının yanında olamamak, ışığa dayanılmaz bir acı veriyordu. Kapı aralandı ve kapkaranın burnu göründü. Siyah köpeğin bu odaya girmesi yasaktı. Bu nedenle de eşiği aşmaya cesaret edemiyordu. Gel kapkara, gel. Sahibesinin beklenmedik izniyle bir yasak dereceğinden mutlu olan köpek içeri girdi. Işığın ayaklarının dibine kıvrıldı.
Size ustabaşı Suskun Nefer'i getirdim dedi General Mehi bir delta haritasını inceleyen Firavun Amenmes'in önünde eğilerek. Babamın ordusu hakkında tam olarak ne biliyoruz general? Çok sayıda tecrübeli askerden meydana geldiğini haşmet mehapları. Ben en çok kuzeydoğu sınırındaki garnizonlardan çekiniyorum.
Başka bir deyişle Perramesu'ya ani bir saldırı önermiyorsunuz.
Mehi hazırlıksız yakalanmıştı. Böylesine kesin sorular beklemiyordu. Öte yandan da Amenmes'in kendine bir tuzak kurup kurmadığından emin değildi.
Büyük Ramses başkentini kolay ele geçirilmeyecek bir kent olarak tasarladı. Eğer niyetini saldırmaksa Haşmet mehapları, o zaman uzun bir hazırlık gerekecek.
Ben de tam böyle düşünüyorum general. Yetenekleriniz konusunda yanılmadığımı görüp seviniyorum. Bu yetenekleri doğru yolda kullanmaya devam edin. Böylece sarayımın en yetkili yöneticilerinden biri olarak kalırsınız.
Siz emredin, ben uygularım.
General Amenmes'in onu aşağılamaktan ve karşı gelinmez güç sahibi bir hükümdar gibi davranmaktan çok hoşlandığının farkındaydı. Başkaları bunu göremedikleri için yerlerini kaybetmiş, bu aymazlıklarının bedelini pahalı ödemişlerdi. Yine de Mehi'ye sıradan bir insan muamelesi yapmanın imkansız olduğunu Firavun da öğrenecekti.
Bu Nefer kararıma karşı gelmeye cüret mi etti?
Setinin mezarını yıkmayı reddediyor.
İlgi çekecek nedenleri var mıymış?
Söylemedi Haşmet mehapları. Suskun Nefer hakikat meydanının efendisi ve sizi karşı karşıya getirecek savaşın muhtemel galibi olarak gördüğü babanıza bağlı kalmakta kararlı.
Seti'nin onu kurtarmak için zamanında geleceğini mi sanıyor? Ne aptallık!
Mehi artık cezadan başka bir şey beklemiyordu. Firavun ya Nefer'i kendisine hakaret ve ihanetle suçlayacak, olağanüstü bir mahkemeye çıkaracak ya da bir daha canlı çıkamayacağı bir zindana gönderecekti.
Göster bakalım şu asiyi bana.
Oyun acımasızdı ama Mehi oldukça keyif alıyordu olacaklardan. Getirmek için yanına vardığında şaşılacak kadar sakin buldu ustabaşını.
Firavun sizi görmek istiyor.
Nefer kabul salonuna girip Amenmes'i saygıyla selamladı.
Demek hakikat meydanının ustabaşısı emirlerimi tartışmasız yerine getirmekle yükümlü olan sizsiniz. Haşmet ve ablarına kendilerini loncanın efendisi olarak görüp görmediklerini sorabilir miyim?
Ama tabii, yoksa siz hala Setin'in bir sahtekar olduğunu, benim de tüm kraliyet sorumluluklarını üstlendiğimi anlamadınız mı?
Öyleyse bana bir ebedi istirahatgahı yıkmamı emredemezsiniz.
Ben üstün iradeyi temsil ediyorum Nefer. Onun için de kullarımın tümünden kesin itaat bekliyorum. Buna siz de dahilsiniz. Ya bana boyun eğersiniz ya da en sert cezaya çarptırılırsınız.
Mehi keyiften uçacak gibiydi ama Nefer'in uzun suskunluğu endişelendiriyordu onu yine de. Yoksa korku son anda kararını değiştirmesine mi yol açmıştı? Hiçbir hakikat meydanı ustabaşısı yıkıcı olamaz Haşmet Mehapları. Ben karşınızda tek sorumlu olarak duruyorum ve sizden Zanaatkarlar Köyü'ne ve Krallar Vadisi'ne zarar vermemenizi rica ediyorum. Atalarınızın dirilecek bedenleri orada yatıyor. Hiçbir faninin de orayı kirletmeye hakkı yok. Adına layık hiçbir firavun kutsalların en kutsalı olan o yere saldıramaz. Nefer'in cesareti generali şaşırttı. Böylesi sözlerle kendi idam fermanını imzalıyordu.
Sözlerinizin nereye varabileceğinin bilincinde misiniz?
O sözleri duyabilmeniz gerekiyor Haşmet Mehapları. Atalarınızın mirasını koruyacağınızı umuyorum.
Zaten benim de niyetim bu Nefer.
Mehi yanlış duyduğunu sandı. Sizi denemem gerekiyordu diye sürdürdü Amedmes sözlerini. Çünkü kendi ebedi istirahatgahımın yapımını babamınkini yıkmayı kabul edecek bir alçağa, bir haine emanet edemezdim.
Siz benim düşündüğüm adammışsınız Nefer. Bundan ülke adına da mutlu oldum. Hakikat meydanının ulu efendisi olarak tanrılar da isterse Seti'nin gömüleceği mezarı ziyaret edeceğim. Sonra da bana ayrılacak yeri kararlaştırırız.
Gördüğü korkunç kabustan uyanabilmek için dudaklarını ısırdı General Mehi. Ne var ki dudaklarının acısı şaşkınlıkla izlediği sahneyi silmeye yetmedi. Firavun kollarını suskun Nefer'in omuzlarına dolamıştı. 28. Bölüm.
Eşekler diye haber verdi polislerden biri Sobek'e. Sırtlarında da ağır yük taşıyorlar şef.
Kaç asker?
Asker yok, sadece eşekler.
Neler saçma diyorsun, eşeklerin yanında kimse yok mu?
İkinci nöbetçinin raporu söylediklerimi doğrulayacaktır.
Eşeklerin yanında silahsız tek bir kişi vardı. Hakikat meydanı ustabaşısının tören giysilerini giymiş tek bir adam.
Ne yapıyoruz şef?
Gidip karşılayacağım.
Dikkatli olun, mutlaka tuzaktır.
Eşekler korkutamaz beni.
Şef Sobek birinci tabyadan çıktı. Kervan hızla yaklaştıkça serap uçacak umutlar sönecekti. Tecrübeli bir eşek kervanın başını çekiyor, ne yana gideceği konusunda tereddüte düşmüyordu. Adam da gitgide Nefer'e daha çok benzemeye başlamıştı.
Ruhların derinliğini ölçme yöntemim hakkında ne düşünüyorsunuz general diye sordu Firavun Amenmez.
Mehi kendini toparlayıp gülümsemeye çabaladı.
Şaşırtıcı ama etkileyici Haşmet Mehapları. Bir hükümdar sürekli olarak şaşırtmalıdır değil mi? O ustabaşının dürüstlüğü ve doğruluğu hakkında öylesine çok şey duymuştum ki artık anlatılanlara da inanmamaya başlamıştım. Hükümdarının gözüne girmeye çalışan herhangi bir hırslı dalkavuk gibi emirlerime boyun eğeceğini düşünmüştüm. Ama beni yanılttı. Eğer benim ebedi istirahatgahımı yapacak olmasa onu büyük bir zevkle yönetime alırdım. Böylesi çok iyi bir çözüm olmaz mıydı?
Kamu hizmetindeki tecrübesizliği önemli bir engel olabilirdi Haşmet Mehapları diye belli belirsiz itiraza yetlendi Mehi.
Haklısınız general, bu yüzden de yetenekleri boşuna harcamamaya gayret göstermem gerekecek. İyi ama çok yorgun görünüyorsunuz.
Hayır Haşmet Mehapları, sadece endişeli.
Hangi konuda? Seti'nin tepkisi çok şiddetli olacak. Teb'in hala böylesi bir saldırıya direnmeye hazır olmadığını düşünüyorum.
Benim endişelerimin başında da bu konu var. Onun için hem karada hem de nehir boyundaki savunmamızı pekiştirmek için gece gündüz çalışmak zorundasınız.
Babanız Tanrı Set'in koruması altına girdi diye hatırlattı Mehi. Bölgenin üzerine yıldırım gibi düşecek. Saldırının aniliğinden ve şiddetinden yararlanmak isteyecektir.
Ben, general, ben setin karşısında etkisiz kalacağı Amon ve Ra'nın çifte koruması altındayım. Tabii setin yıkıcı saldırısını bastırmamız koşuluyla. Halka asıl saldırganın seti olduğunu kanıtlamak için bırakalım ilk hamle ondan gelsin. Sonra onu yok ederim. Bu yüzden general, Tebi alınamaz bir kale haline getirme görevini veriyorum size.
Bana güvenebilirsiniz Haşmet Mehapları.
Aynı zamanda da hakikat meydanının koruyuculuğu görevinizin sürdüğünü de söylemek istiyorum. O köyün eserleri iktidarımın parlaklığı için çok önemli. Bu yüzden de hiçbir olay loncanın ahengini bozmamalı.
İçi kederle dolan general firavunun karşısında eğildi.
Köyden yükselen herkesin neredeyse bulaşıcı bir neşeyle katıldığı şölenin gürültüsünü belli belirsiz duyan Nefer ve Işık, bir daha hiç dönemeyecekleri uzak ülkelere gönderilecek sürgünler gibi durup dinlenmeksizin seviştiler. Birbirlerine sarılmış tanrıların bir armağanıymış gibi tadıyorlardı birlikteliklerini. Öte yandan yaşadıkları mutluluğun loncaya armağan edilmesi gerektiğini de unutmuyorlardı.
Bana kalırsa şarkı söylerken en çok Panev'in sesi duyuluyor diye fısıldadı Işık.
Hiç kuşkun olmasın. Saraydan gönderilen şarap testilerini o boşalttı. Zaten hamallar gelir gelmez hangi testilerde şarap olduğunu o bulmuştu.
Aminmesin bahşettiği ne büyük şeref.
Yalnız bu değil ki. Etler Karnak mezbahasından, çörekler de saray fırınından geliyor. Böylece firavun bize dayattığı ve gerekli olduğuna inandığı güçlükleri unutturmak istiyor.
Samimi olduğuna inanıyor musun?
Samimi ve endişeli. Amon'un iradesini yeniden kurmak isteyen Karnak baş rahibinin kutsadığı, taç giyme töreninin onu başka bir kişi yaptığının, daha önce ağırdığını tahmin edemeyeceği yüklerin altına soktuğunun farkında artık. Bu yüklerden en ağırı da babasına ve vatandaşlarına karşı vermek zorunda olduğu savaş. Bir de...
İyi de bu şölen akşamında olsun bana bir an soluklanma fırsatı tanımayacak mısın?
Işık gülümsedi, yüzündeki ışıltıyla Nefer'i kendine daha da aşık etti.
Arzularını tatmin etmeye hazırım, yalnız unutma, bütün köy halkını birleştirecek ziyafete başkanlık etmemiz gerekiyor.
Öyleyse acele edelim.
Dışarıdan en tutucu ev kadınlarının bile bir ağızdan katıldıkları biraz müstehcen bir aşk şarkısı yükseliyordu.
Bu loncaya katıldığımdan bu yana gördüğüm en görkemli şölen dedi pişkin somunpay, sığır kızartmasından kocaman bir parça daha alırken, belki de bu Amenmes hiç de kötü bir firavun değildir.
Cömertliğinden yararlanmayı bilelim yeter dedi kararlı Gav. Bakarsın eli açıklığı uzun sürmez.
Neden böyle kuşkulusun diye sordu Burun Fenet.
Usta başının hiç karşılıksız serbest bırakıldığını mı sanıyorsun? Bize başımıza gelecekleri açıklayana kadar yiyip içelim.
Ben ona güveniyorum diye aykırdı neşeli Renupe. Böylesine leziz bir şaraptan sonra esas sorun her günkü biraya yeniden alışmak.
Susun, Nefer konuşacak diye gürledi güçlü Nat.
Konuşmalar kesildi, ustabaşı ayağa kalktı. Firavun Amenmes geleneklere uygun olarak kendini loncanın efendisi ilan etti. Bu yüzden ona itaat etmemiz gerek.
Bu ikinci setinin mezarını yıkacağız demek mi oluyor diye endişelendi Panep.
Hakikat meydanına hakim olmak köyün özellikleriyle görevlerine saygı göstermeyi gerektirir. Firavun'la uzunca bir süre konuştum. Bu konuda en küçük bir anlaşmazlık bile kalmadı. Bizler zanaatkar ve yapıcıyız, öyle de kalacağız. Dışarıdan kimse köyün kapısından geçemeyecek. Şef Sobek görevinde kalacak, General Mey'i de koruyucumuz olmayı sürdürecek. Değişen hiçbir şey yok. Eserimizin bir noktasını bile yıkmayacağız. İkinci seti gelip ebedi istirahatgahını büyüsüyle kutsamadığı sürece çalışmalara ara verilecek. Mezarın girişini bilge kadının ve mezar katibinin huzurunda mühürleyeceğim.
Askerler Krallar Vadisi'ne girecekler mi dedi Somurtkan Karı.
Krallar Vadisi sadece hakikat meydanı zanaatkarlarının girebilecekleri kutsal bir yer olarak kalacak.
Öyleyse dedi alim tutuş şaşkınlıkla Amenmes her alanda geri adım attı.
Firavun atalarının sesini duydu. Loncamızın görevinin ne anlama geldiğini gördü. Bizim de kesin saygı göstermemiz koşuluyla Maat'ın temsil ettiği yasalara uyacak. Tabii bu arada refahımız ve mutluluğumuz için gerekli erzakın gönderilmesine de devam edilecek.
Ya yardımcılar diye sordu Alatkas'a.
Yarından tezi yok geri dönecekler. Sayılarında bir azalma olmayacak. Gerektiğinde mezar katibinin girişimiyle yardımcıların sayısı arttırılabilecek.
Yerel bayramlarımızı kutlayabilecek miyiz?
İstediğimiz gibi.
Demek değişen bir şey yok diye açıkladı Aslan Userat düşüncesini.
Biraz daha az içip ustabaşını can kulağıyla dinlemiş olsaydın dedi Cömert Didye, bunu çok daha önce anlamış olurdun.
Somurtkan Karo başını halat kasanın omzuna dayayıp uykuya dalmıştı. Kupalarını suskun neferin onuruna kaldırarak nedenli iyi içkici olduklarını kanıtlamaya çalışan öteki sağ ekip zanaatkarlarının durumu da daha iyi değildi kuşkusuz. Güçlü Naat Panep'le dövüşmek bile istemiyor, Çakal Unes ise boşluğa bakarak boş boş gülümsüyordu.
Bu gençler eski şarabı hiç kaldıramıyor diye sızlandı Güçlü Newton kızgın bakışlarına rağmen perhizi unutmuş gibi görünen Kenir. Altını çizmediğin önemli bir nokta var Nefer. Amenmes bize Krallar Vadisi'ndeki mezarının yapımıyla görevlendirecek mi?
Bize verdiği ilk iş bu zaten.
Mezar katibi sonunda rahatlamıştı. Bu ana kadar başardığına inanmamıştım. Şimdi bana şarap ver.
Bize bir tuzak kurmadığından emin olmamız gerek dedi dikkati çekecek kadar ayık olan kurtarıcı Şet.
Neden çekiniyorsun diye omurdandı Kenir.
Bana kalırsa Menmes'in sözünü kuşkuyla karşılamak gerek. Seti'nin mezarının kapatılacağı gün askerlerini gönderip göndermeyeceğini, ustabaşının önerdiği mezar yerini onaylayıp onaylamayacağını bir görelim hele.
Yanılıyorsun Şet, endişelerini unut ve bize sunulan bu harikaların keyfini çıkarmaya bak.
Eğer bizzat mezar katibi bunu söylüyorsa nasıl reddederim?
Çevresindekilerin uyuklamaya başladıklarını gören Panep en çekicisinden bir içki şarkısı söylemeye girişti. Göğe yükselen değişik sesler çevredeki müziğin kurallarına uymasa da yeniden bulunmuş bir hayat sevgisine tanıklık ediyorlardı. Suskun Nefer, bilge kadın ve mezar katibi Krallar Vadisi girişinin yanındaki nöbetçinin önünden geçmiş, ağır adımlarla ikinci setinin mezarına doğru ilerliyorlardı. Nübiyeli polislerin dikkatini çekecek hiçbir şey olmamıştı. Nöbetçilerin yerini almak için gelmiş bir asker de yoktu çevrede.
Şet gereğinden de kötümser dedi Kenir. Başı günlerden beri ağrıyordu, yine de Amenmes'e güvenebilecek miyiz?
Sadece gerçeklere bakalım yeter dedi ustabaşı.
Issız ve dingin vadi güneşin muzaffer ışınları altında kavruluyordu. Sadece sonsuzluğu düşünen bu öteki dünyadaki tek mutlak hükümdar taştı. Suskun Nefer ikinci setinin mezarını kapayan altın yaldızlı kapının sürgüsünü itti. Kenhir de kapının üzerine hakikat meydanını temsil eden bir mühür bastı.
''Burayı bir gün yeniden açacak mıyız?'' diye meraklandı Kenir.
''İkinci setinin adına öyle umalım.'' dedi bilge kadın. ''Öte tarafa yolculuk edebilmesi için gerekli diriliş metinleri onu burada bekliyor.''
Üçü de sessizce içinde bulundukları yerin ihtişamının etkisinde uzaklaştılar.
''Gelecek ne getirirse getirsin.'' dedi Işık. ''Hiçbir yabani bu yerin ruhunu yok edemeyecek.''
Vadiden çıkarlarken Nübiyeli polisler selamladı onları.
''Önemli bir iş daha bitti.'' dedi mezar katibi. ''Şed yanıldı. Firavun Amenmes'te sözünü tuttu.''
14. Ayrımın Sonu Sayfa 176.